Ayrım 7. Sayfa 68. Muhammed Esed'in Zuhruf 61. ayetine verdiği manadan hareket edersek şöyle bir genellemeye varabiliriz. Kur'an, kıyametin kopacağını bildiren ve bir bilgidir, bir araçtır. Ayetin devamında kıyametten şüphe edilmemesi ve Hazreti Peygamber'e uyulması gerektiğinden söz edilmesi, başındaki hu zamirinin Kur'an'la alakalı olup Kur'an'ın kıyametin kopacağını bildiren bir ilim olduğuna delil teşkil eder. Elbette o, kıyamet saatinin geleceğini bildiren bir ilimdir. Parantez, Zuhruf 61. İfadesi, Kur'an'ın görevlerinden birinin insanlara kıyametin kopacağı bilgisini öğretmek ve onları buna inandırmak olduğunu gösterir. Böyle bir bilgiyi ortaya koymak ve ona inanılmasını temin etmek beşeri düşünce için mümkün değildir. Çünkü felsefenin kıyamet hakkındaki fikir beyan etmesi kendi doğasına aykırıdır. İlahi vahyin dünyanın sonlu olduğunu ve bir ahiret hayatının bulunduğunu söylemesi de kendi doğası gereğidir. Bunu söylemeyen bir öğreti vahiy olamaz. 3. Hazreti İsa öldükten sonra Allah katına nasıl yükselmiştir? Seni vefat ettireceğim ve senin nezdime yükselteceğim. Parantez. Ali İmran 55. İfadesi, Hazreti İsa'nın ruh ve bedeniyle yüce Allah katına yükselmediğini gösterir. Seni nezdime yükselteceğim ifadesinde bunun ruh ve bedenle olacağına dair herhangi bir işaret yoktur. Araf 176'da insanın ayetlerle yükseltilmesinden söz edilirken aynı kelime kullanılmaktadır. Hazreti İsa'nın yüce Allah'a yükselmesi, ruhunun Allah'a dönmesidir. Yüce Allah, her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Parantez, Enkıbut 57 buyurmaktadır. Buradaki dönme ile yükselmenin aynı manaya geldiği açıktır. Ölen insanın ruhu Allah'a dönüyor, yani yükseliyor. Hazreti İsa'nın ruhu da yüce Allah'a yükselmiştir. Seni vefat ettireceğim ve nezdime yükselteceğim ifadesinden Hazreti İsa'nın öldüğü ve öldükten sonra Allah'a yükseldiği anlaşılmalıdır. Hazreti İsa'nın yüce Allah'a yükselmesini fiziki değil, manevi manada anlamak gerekir. Irak'tan Şam'a giderken Hazreti İbrahim'in "Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek." Parantez. Saffat 99 dediği ifade edilmektedir ki bu gidişin fiziki anlamda değil manevi anlamda olduğu gayet açıktır. Yüce Allah mekandan münezzeh olduğuna göre ona gitmenin, onu yükseltmenin manevi bir anlam taşıması gayet doğaldır. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'a gitmenin veya yükselmenin maddi anlamda olmadığını kabul etmek zorundayız. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Parantez. Hadid 4 buyuran Allah'a gitmenin veya yükselmenin manevi olacağı tartışmasız bir gerçektir. 4. Hazreti İsa inkar edenlerden arındırılmıştır. Seni inkar edenlerden arındıracağım. Ayetin bu kısmı yüce Allah'a yükselmenin ne anlama geldiğini de açıklamaktadır. İnkarcıların entrikalarından, pisliğinden Hazreti İsa'yı uzaklaştırması, onu temizlemesi demektir. Allah inanmayanların üstüne böyle muddarlık verir. Parantez. Enam 125. Ayetine göre inanmayanlar muddardır, pistir. Onlar pisliklerini diğer insanlara bulaştırmak isterler. Yüce Allah Hazreti İsa'yı onların bu pisliğinden uzak tutarak temiz kalmasını temin etmiştir. Maide 157. ayetine göre kafirler Hazreti İsa'yı öldürmek istemiş ve bu isteklerini gerçekleştirmek için de tuzak kurmuşlardır. Yüce Allah Hazreti İsa'yı kafirlerin kurduğu bu tuzaktan ki Allah buna muddarlıktır, pisliktir demektedir. Kurtarınca onu kafirlerden temizlemiş oldu. Haksız yere birini öldürmeye teşebbüs etmek sosyal bir kirliliktir. Yüce Allah kafirlerin bu fikrinden Hazreti İsa'yı arındırmıştır. Bu durumda Allah'ın arındırmasını, temizlemesini, kurtarması anlamına alabiliriz. 5. Ayrılığa düştükleri konularda Allah hükmedecek. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz konularda aranızda ben hükmedeceğim. Ayetin 4. bölümünde kıyamet, bu bölümde ise Allah'a dönüş vurgulanmaktadır. Kıyametle insanların iltifatları sona erecek, iradenin devrede olduğu alem son bulacak ve iradenin devre dışı kalacağı ahiret hayatı başlayacaktır. İhtilaflar dünyası bitecek, iltihafın olmayacağı bir alem başlayacaktır. Ahirette Allah'ın huzurunda tartışmaya girecek olanlara Yüce Allah şöyle diyecek. Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilemez. Parantez. Kaf 28-29. Ayetin bu kısmında inkar ile iman arasında potansiyel bir mücadelenin, çatışmanın olduğuna işaret edilmektedir. Bazen insanlar bu potansiyel çatışmayı fiiliyata dökmektedir. Tarihte kafirlere, müminler arasında zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu muhakkaktır. Bu çatışmalar peygamberlerin öldürülmesine kadar varmıştır. Nisa 155'te peygamberin öldürülmesinden bahsedilmektedir. İşte öldürmeye kadar uzanan bu eylemlerin başlangıcı ihtilaflardır. Kutsal kitaplar ihtilaflara çözüm getirmişlerdir. İsrailoğulları Hazreti İsa'nın peygamberliği ve yaratılışı gibi konularda iltifata düşmüşler. Kur'an da bu ihtilafları çözümlemek için açık bilgiler ve çözüm yolları içermektedir. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarının üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır. Parantez. Nem 76. İsrailoğulları, yani Yahudi ve Hristiyanlar pek çok konuda iltifat etmiş. İsrailoğulları, yani Yahudi ve Hristiyanlar pek çok konuda ihtilaf etmiş, kutsal kitaplarının hükümlerine müdahale etmiş ve özellikle Hazreti İsa konusunda kapanması çok zor ayrılıklara düşmüşlerdir. Kimisi Hazreti İsa'yı gayrimeşru bir çocuk olarak görmüş, kimisi Yüce Allah'ın oğlu olduğuna inanmış, kimisi de onu tanrı edinmiş, Yahudiler ise onun peygamberliğini reddetmiştir. Bu derin iltifatları halledilmesi için gönderilen Kur'an'a iman etmediklerinden bu iltifatlar hakkındaki hükmü Yüce Allah mahşerde verecektir. İşte Ali İmran 55'te Allah'ın aralarında hüküm vereceği derin ayrılıkların bir kısmı bunlardır. Demek ki dünyada çözülemeyen iltifatlar ahirette uzanmakta ve Yüce Allah tarafından hükme bağlanmaktadır. Günümüzde hala Müslümanlar arasında Hazreti İsa'nın ruh ve bedeniyle göğe çıktığı, kıyamete yakın bir zamanda dünyaya geleceği, Deccal'ı öldüreceği ve Hazreti Muhammed'in diniyle amel edeceği inancı yaygın haldedir. Razi, Zuhruf 61. ayetinin tefsirinde bu konuyla ilgili bir hadise işaret etmektedir. İslam alemindeki yaygın inancın hadis olarak kabul edilen bu beyandan kaynaklandığı anlaşılıyor. Hazreti İsa'nın dünyaya tekrar gelmesi gibi önemli bir konudaki hükmün vahye dayanması gerekmez mi? Hazreti Peygamber gelecek konusunda ve yeniden dünyaya gelme hakkında fikir beyan etmiş midir? Veya etme yetkisi var mıdır? Dünyaya tekrar gelirse peygamberliği ortadan kalkmayacağına göre Hazreti İsa son peygamber olamaz mı? O zaman Ahzab 40'ta vurgulanan Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşu nasıl açıklanabilir? Bütün bu sorular Meryem 33'te doğum, ölüm ve tekrar dirilme formülü ile cevaplandırılmaktadır. Hazreti İsa doğdu, öldü ve ahirette dirilecektir. Ayette öldükten sonra dünyaya tekrar geleceğine dair hiçbir işaret yoktur. Yüce Allah bu tür ayetlerle eğitim aracı gitmekte, dünyada cereyan eden Hazreti İsa örneğindeki gibi önemli oluşumlara zanlı değil, objektif ve kesin delillerle objektif ve kesin delillerle yaklaşılmasının önemi vurgulanmaktadır. Çünkü zanla hareket etmenin sonucunda derin ayrılıkların çıkması, dini ve sosyal çevrelerin kirlenmesi muhtemeldir. Zanların ihtilaflara, dini inanç ve kültürün kirlenmesine, bu kirliliğin de sosyal bölümlere yol açacağı vurgulanmaktadır. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da çok ciddi bir tehlike şudur. Başka bir kültürden gelen bir konuyu kabulleniyoruz. Ardından onu Kur'an'a kabul ettirmeye, onun ispatı için Kur'an'dan delil bulmaya çalışıyoruz. İşte buna Kur'an'ın istismarı denir. Kabullendiğimiz o hurafeyi Kur'an'la söyletme gibi bir talihsiz davranışa girişiyoruz. Zorlayarak Kur'an'a bir konuyu kabul ettirmek hem Allah'a iftira hem de Kur'an'a iftira olmaktadır. Bir de buna Hazreti Peygamber'den geliyor diye hadis uydurmak işi iyice çığırından çıkartmaktır. Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın demediği bir şey uydurur mu? Söyler mi? Yüce Allah'ın vefat ettireceğim dediği, Hazreti İsa'nın kendi ifadesiyle öleceğini naklettiği, tekrar bu dünyaya geleceğine dair hiçbir ifadenin yer almadığı Kur'an'a ters bir şekilde hadis var demenin nedenli vahim bir davranış olduğunu, din alimi ve görevlileri idrak etmeli ve bu konuyu sorgulayıp konuşulmalıdır. Artık hurafeleri Kur'an'a kabul ettirme zamanı geçmiş, onları Kur'an'ın süzgecinden geçirip atma zamanı gelmiştir. 8. Kabir azabı. Dinimize değil de kültürümüze, yabancı din kültürlerinden gelen yanlışlardan, hurafelerden biri de kabir azabı meselesidir. Asırlardır Müslümanlara anlatılan, öğretilen ve onunla korkutulan kabir azabı, kökleri derine inen, imanın bir parçası haline gelen bir yanlış ve hurafedir. İlahiyatçı akademisyenlerden bu hurafeyi ilk sorgulayanlardan biri bendeniz ve Mehmet Okuyan olmuştur. Mehmet Okuyan bu konuda şaheser denilebilecek bir kitap yazdı. Bu kitapta her şeyi sorguladı ve böylece İslam dinine büyük bir hizmet yaptı. Bu kitap, ilahiyat üzerine çalışan akademisyenlere bir konunun nasıl sorgulanacağını öğretmekte ve sorgulama cesaretini vermektedir. 1. İslam öncesi inançlarda kabir hayatı. İslam kültürüne giren bu hurafeyi anlayışın köklerini bulmadan bu konuyu sağlıklı sorgulamamız mümkün değildir. Kültürden kültüre intikal eden ve oralarda hayatını devam ettiren yanlış ve hurafeler giderek semizlenirken ve kültürün sağlam taraflarını, unsurlarını rahatsız edip çürütme seviyesine ulaşırlar. Kabir hayatı, kabir azabı meselesi de böyle olmuştur. Özellikle İslam dininde yer bulmaya çalışırken Kur'an'ı bir tarafa atacak, sahte hadislere dönüşecek, Hazreti Peygamber'i iftiraya bürünecek kadar semizlenmiştir. Hatta kabir azabı kavramı Kur'an'da geçmemesine rağmen orada yer bulmaya kadar uzanmış, kuvvetlenmiş, din alimi ve görevlilerinin beyninde yerleşmiş, kitapların içinde oturmuştur. Geçmiş kültürlerden başlayan yaşayanlarla ölülerin ilişkisi, daha doğrusu kabirdekilerle dirilerin ilişkisi farklı kisvelere bürünerek kültürden kültüre geçmiştir. Ölüler, yaşayan insanların tamamen terk ettiği bir ceset olarak görülmemiş, bir şekilde onunla ilişki içinde olma çabasını göstermiştir. Kralların bir kısmının mumyalanması, çürüyüp yok olmasın ve göz önünde bulunmasın diye yapılmıştır. Bizim hurafe kültürümüzde maneviyatı yüksek ölülerin diriler alemiyle tasarrufta bulunabileceği inancının varlığı da kabirdekilerin dirilerle ilişkisine işaret etmektedir. Demek ki dirilerle kabirdekilerin ilişkisi derin bir tarihe sahiptir. Mehmet Okuyan, Kabir Azabı Var mı adlı eserinde bu tarihi derinliği ele almıştır. Biz onun anlattıklarının bir özetini vermek istiyoruz. Eski Mezopotamya inançlarında ölümden sonra kabirde hayatın devam ettiğine inanılırdı. Babil ve Asur inançlarında ölüleri kabirde Anunnakis sorgulamaktadır. Bir çeşit kültürümüzdeki münker nekir sorgulamasını andırır. Eski Mısır'da ölülerin kabirde yaşadığına inanılır. Bu nedenle mezara yiyecek içecek konurdu. Ölülerin mezarda sorgulandığına inanılırdı. Eski Anadolu inançlarında, eski Yunan, Roma, Cermen, Kelt ve Slav inançlarında da benzer kabuller vardır. Mezarları evlerin yanında yaparlardı. Çünkü ölülerin geri dönüp aileleriyle yaşamaya başlayacağına inanılırdı. Sabilikte ölüm sonrası kıyamet önceki hayatın olduğuna dair bir inanç vardır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da kabre defnetme ve kabir sorgulaması vardır. Hatta Mesih İsa'nın kabirde sorgulandığına inanılır. Bu özetten anlıyoruz ki İslam öncesi inançların kabir hayatı ve oradaki ceza ve mükayir oradaki ceza ve mükafat konusundaki kabulleri aynen İslam kültürüne intikal etmiştir. Kur'an'a girmemiş olması bizim için Kur'an egemenliğinde sorgulama imkanı olmaktadır. Bizim kültürümüzde kabirde ruhun bedene döndüğü, azap gördüğü inancına Kur'an'dan delil bulmaya çalışan hocalar geçmişin kültürünü Kur'an'a kabul ettirmeye ve bu konuda Kur'an'ı zorlamaya çalışmaktadırlar. Kendi hurafe kabullerini Kur'an'ı zorla söyletme çabasına girmektedirler. Onların Kur'an'dan delil olarak getirdikleri ayetler şunlardır. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahdedilmemişken bana da vahyolundu diyenler ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Bir görsen o zalimleri. Ölüm sıkıntısı içindeyken melekler ellerini uzatmış çıkarın canlarınızı diye Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız. Parantez. Enam 93. Çevrenizdeki Bedevi Araplar ile Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki Bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük azaba götürürler. Parantez. Tevbe 101. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kalkacağı gün ona selam, rahmet olsun. Parantez. Meryem 15. Benim kitabımdan yüz çevirenin dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak hasrederiz. Parantez. Taha 124. Andolsun ki biz onlara o büyük azaptan önce pek yakın azabı da tattıracağız. Belki dönerler. Parantez. Secde 21. İnkar edenler, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Çıkış için bir yol var mı? Derler. Mümin 11. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde kendilerine, Firavun ailesini en çetinine sokunuz denilecektir. Parantez Mümin 26. Parantez Mümin 46. Kötülük işleyenler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde inanıp yararlı iş yapanlarla bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Parantez Casiye 21. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Parantez Tur 45-47. Hele can boğaza dayandığı zaman, siz o zaman bakıp duracaksınız. O anda biz, ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Şayet siz yaptıklarınızın karşılığını görmeyeceksiniz. Eğer doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirirseniz. Eğer ölmek üzere olan kişi Allah'a yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel kokular ve nimet cenneti vardır. Eğer sağdakilerdense kendisine sağdakilerden sana selam vardır denilir. Eğer o kişi yalanlayan sapıklardansa o da kaynar su ile ağırlanır ve onun için cehenneme yaslanış vardır. Şüphesiz bu anlatılanlar kesin gerçeklerdir. Artık Yüce Rabbinin adını övgüyle an. Parantez Vakia 83-96. Onlar hataları yüzünden boğuldular. Ardından ateşe atılacaklar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek kimseler bulmayacaklar. Parantez Nuh 25. Ey doyuma ulaşmış nefis! Hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına ve cennetime gir. Parantez Fecr 27-30. Ta ki ölüm kabre gelinceye kadar çoklukla övünmek sizi oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Yine hayır. Yakında bileceksiniz. Hayır. Gerçeği kesin bilgiyle bilseydiniz, elbette cehennemi önceden göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz. Parantez Tekasür 1-8. Bu ayetlerin hiçbirinde kabir azabı geçmemekte, dünya ve ahiret azabı geçmektedir. Ayrıca ruhun kabirdeki cesede dönüp onu cezalandıracağı, dirilteceği de yer almamaktadır. Halbuki öldükten sonra kıyametin hemen ardından dirileceğiz. Ondan önce dirilme yoktur. Öldükten sonra sorgulama mahşerde olacaktır. Ondan önce sorgulama yoktur. Yukarıda verdiğimiz kabir azabının varlığına inananların ait delillerine getirdikleri yorumlar zorbalarla doludur. Dünya azabı, ahiret azabı diyen Yüce Allah, kadir azabı diyemez miydi? Bu ayetlerden zorlayarak kabir azabı çıkartmaları hem Allah'a hem Kur'an'a hem de Hazreti Peygamber'e iftiradır. Geçmişten gelen hurafe kültürünü Kur'an'a kabullendirmek, Kur'an'a söyletmeye çalışmak, Hud suresinin 18, Enam suresinin 93. ayetine göre zulme varan bir iftiradır. Ve bu durum en ağır zulümlerden biri olmaktır. Yakılıp külleri nehre atılan, denizde ölüp bulunamayan, yanıp eriyen, atom bombası karşısında eriyip yok olan, toplu mezarlara konan, bedeni hiç mezara girmeyen Firavun'un nasıl kabir azabı edilmektedir? Hurafeleri, yanlışları, Kur'an'a kabul ettirmeye çalışanlar şu ayeti bilmiyorlar mı? Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. Parantez Hakka 44-46. Bu ayet onların rehberi olmalıydı ve olmalıdır. Geçmişin hurafi zincirlerinden kurtulmadan, kafalardaki zincirler kırılmadan Kur'an'a ihanet etmekten vazgeçmek imkansızdır. Kur'an ile insanlar arasında hurafeleri, yanlışları koymak, insanları Kur'an'ın ışığını anlamaz hale getirmek ne denli bir zulümdür. Kur'an ile hurafeler, yanlışlar çatışınca hurafenin tarafı tutmak, hatta ona Kur'an'ı süsü vermek nasıl bir davranıştır?